Bismillahirrahmanirrahim. Bakara suresi 108. ayet. Yoksa daha önce Musa'ya sorulduğu gibi siz de peygamberinizi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Kim imanı küfürle değiştirirse dosdoğru yoldan sapıtmış olur. Bu ayet-i kerimede kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala olayların olmasından önce Aleyhisselatü Vesselam'a çok soru sorulmasını yasaklamakta. Yani lüzumsuz soruları. Nitekim bir başka ayette ise ey iman edenler, size açıklanınca hoşunuza gitmeyen şeyleri sormayın. Kur'an indirilirken onları sorarsanız size açıklanır. Allah sorduğunuz şeyleri affetmiştir ve Allah gafurdur, halimdir. Maide 101. Eğer ayetin nüzulünden sonra tafsilatını soracak olursanız o konu size açıklanır. Ayrıca bir şeyi olmazdan önce sormayın. Belki sormanız sebebiyle o şey yasaklanabilir. Bunun için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Müslümanlardan vebalı en büyük olan, yasaklanmamış olan bir şeyi sorup da bu soru sebebiyle o şeyin yasaklanmasına sebep olanların, Müslümanların en şerli olduklarını söylemiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e karısını beraberinde erkekle bulan bir adamın durumu sorulduğunda konuşsa ağır bir konuyu konuşmuş olacaktı. Sussa aynı şekilde olduğundan aleyhissalatü vesselam soru soran kişiyi kınamış ve hoş karşılamamıştı. Bunun sonunda lanetleşme hakkındaki ayet-i kerime inzal olmuştur. Bunun için Buhari ve Müslim'de gelen bir rivayette aleyhissalatü vesselamın denilmiş ve dedi gibi şeyleri çok sormayı ve malı boşa harcamayı yasakladığını belirtir. Müslüm'ün sahihinde buyurulur ki benim bıraktığım şeyleri siz de bırakın. Çünkü sizden öncekiler çok soru sormaları ve peygamberlerine karşı çıkmaları sebebiyle helak olmuşlardır. Ben size bir şey emredersem gücünüzün yettiğince yerine getirin. Size bir şeyi yasaklarsam ondan sakının buyurmuştur. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Allahü Teala'nın Müslümanlar üzerine haccı farz kıldığını bildirmesinden sonra adamın biri her yıl mı ya Resulullah diyor. Aleyhissalatü vesselam susuyor. Adam 3 kere tekrarlayınca o hayır diyor. Eğer evet deseydim böylece vacip olurdu ve sizin buna gücünüz yetmezdi. Sonra benim bıraktığım şeyleri siz de bana bırakın buyurmuştur. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, dinde soru sorma yasak değil kardeşlerim. Bugün gündüzden de eğer takip etmişseniz Bakara suresine de ismini veren o Bakara kıssasında sığır meselesinde İsrailoğulları o kadar ileriye gidiyor ki o nasıl olacak, nasıl olacak tipinde neredeyse güç yetiştiremeyeceklerdi. Yani dinde emredilen, bildirilen, öğretilen, talim ettirilen bir mesele hakkında artık sınırları çizilmiş, her şeyi yerli yerinde olan bir şeyi şöyle mi böyle mi diye irdelediğinde artık onu insan yapamayacak hale gelir. Allah muhafaza. 109 ve 110 kitap ehlinin çoğu hak kendilerine apaçık belli olduktan sonra içlerindeki çekememezlikten ötürü sizi İmandan sonra küfre döndürmek isterler. Allah'ın açıklayıcı emri gelene kadar onları affedin geçin. Şüphesiz ki Allah her şeye kadirdir. Namazı kılın, zekatı verin, kendiniz için önceden ne yollarsanız onu Allah katında bulursunuz. Şüphesiz ki Allah yaptığınızı hakkıyla görendir. Allah Subhanahu ve Teala mümin kullarını ehli kitaptan kafirlerin yoluna gitmekten men ediyor. Ve onların gizli açık düşmanlıklarını müminlere öğretiyor. Müminlere karşı işlerinde taşıdıkları haseti açıklıyor. Müminlerin üstünlüğünü ve müminlerin faziletini bildikleri halde onları nasıl kıskandıklarını ortaya koyuyor. Mümin kullarının da onlardan vazgeçip affetmelerini ve Allah'ın fethi ve zafer emri gelinceye kadar tahammül etmelerini emrediyor. Aynı zamanda kardeşlerim, namaz kılmalarını ve zekat vermelerini buyurarak bu konuda onları teşvik ve tahrik ediyor. İbn Abbas'tan gelen bir rivayette Huyey İbni Ahtab ve Ebu Yasir İbni Ahtab Yahudilerden Arapları en çok kıskananlardı. Zira Allah bahusus Allah Subhanahu ve Teala bu hususu Resulüne öylece belirtmiştir. Onlar güçleri yettiğince insanları İslam'dan geri çevirmeye çalışıyorlardı. Ve onlar hakkında Rabbimiz kitap ehlinin çoğu hak kendilerine apaçık belli olduktan sonra işlerindeki çekememezlikten ötürü sizi imandan sonra küfre döndürmek isterler buyurmuştur. Evet. ...112 ve 113. ayetler. Ve dediler ki Yahudi veya Hristiyan, bunlardan başkası cennete girmeyecek. Bu onların kuruntusudur. De ki, eğer sadıklardan iseniz delilinizi getirin. Hayır, kim ihsan edici olarak özünü tas tamam Allah'a teslim ederse ona Rabbi katında mükafat vardır. Onlara korku yoktur, üzülmeyecekler de. Yahudiler, Hristiyanlar hiçbir şeye sahip değildir dedi. Hristiyanlar da, Yahudiler hiçbir şeye sahip değildir dedi. Halbuki hepsi de kitabı okuyorlar. Bilmeyen kimseler de onların dedikleri gibi dedi. İhtilafa düşer oldukları şeyde kıyamet günü Allah aralarında hükmünü verecektir. Evet kardeşlerim, burada da yine Allah Subhanahu ve Teala Yahudi ve Hristiyanların söylediği sözleri deşifre ediyor. Onların iddiası nedir? Bizden başkası cennete giremez. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Yahudilerin kendi durumlarıyla gururlandıklarını ne yapıyor? Açıklıyor, beyan ediyor. Nitekim Yahudi ve Hristiyanlardan her bir grup sadece kendi dininden olanların cennete gireceğini belirtmekteydiler. Maide suresinde de onların biz Allah'ın çocukları ve sevgilileriyiz dedikleri belirtildi. Allah-u Teala onları yalanlayarak işledikleri günahlardan dolayı kendilerini azaplandıracağını ifade ediyor. Ve eğer iddia ettiğiniz gibi ise ki durum hiç de böyle değil, daha önce söyledikleri gibi kendilerinin belirli birkaç gün ateşte kalacakları, sonra cennete taşınacaklarına dair iddiaları böyle olsaydı elbette onlar azap görecek değillerdi. Allah Subhanahu ve Teala onları reddediyor ve bu iddialarının mesnetsiz, delilsiz, belirsiz ve belgesiz olduğunu bildirerek bu onların kuruntusudur buyurmuştur. Hayır, kim ihsan edici olarak özünü dosdoğru Allah'a teslim ederse ona Rabbi katında mükafat vardır. Yani kim yalnız ve yalnız Allah için amel etmekte ısrar eder ve ona şirk koşmazsa, nitekim Allahü Teala bir başka ayetinde, eğer seninle tartışmaya girişirlerse ben bana uyanlarla birlikte kendimi Allah'a teslim ettim de. Âl-i İmran 20. Ebu'l-Aliye ve Rebi İbn Enes'e göre özünü tas tamam Allah'a teslim ederse, ihlasla Allah'a yönelirse demektir demişlerdir. Evet. Demek ki amelin iki şartı var kardeşlerim. Birisi yalnız Allah'a tahsis edilmesi, diğeri de dine uygun şekilde dosdoğru olmasıdır. Yani bunu neden yaptın sorusuna, Allah için nasıl yaptın sorusuna ise, peygamberin sünnetinde nasıl gelmişse o şekilde deme, amellerin kabulüne sebeptir. Allah'a ihlasla yapılsa da davranış kötü olursa bu da kabul edilmez. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz, kim bizim işimizde emretmediğimiz bir ameli yaparsa o mertuttur, bu amel kabul olunmaz demiştir. Bu hadisi Müslüm Ayşe annemizden nakleder. Hahamların ve rahiplerle onlara benzeyen kişilerin, her ne kadar onlar kendilerini Allah'a adadıklarını kanaatinde iseler de, davranışları Allah indinde makbul değildir. Ancak onlara ve tüm insanlığa gönderilen aleyhissalatü vesselam'a tabi oldukları takdirde amelleri makbul olur. Nitekim Rabbimiz Subhanahu ve Teala onların yaptıkları her işi ele alır, toz duman ederiz buyurmuştur. Furkan 23'te. Evet. Ona Rabbi katından mükafat vardır. Onlara korku yoktur. Üzülmeyecekler de. Bu ayette ise Allahü Teala onlara ihsan edici olmalarının karşılığı olarak mükafatlar kazanacaklarını garanti ediyor. Kendilerini her türlü yasaklardan ve kötülüklerden koruyacağını, korktuklarından emin kılacağını belirtiyor. Onlar gelecekleri konusunda endişeye düşmedikleri gibi geçmişleri hususunda da üzülecek değillerdir. Evet. Yahudiler, Hristiyanlar hiçbir şeye sahiptir değildir dedi. Hristiyanlar da Yahudiler hiçbir şeye sahip değildir dedi. Halbuki hepsi de kitabı okuyorlar. Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada böylece onların birbirleriyle olan çekişmelerini, kinlerini, düşmanlık ve inatlaşmalarını açıklıyor. İbn Abbas'tan gelen bir rivayette Necranlı Hristiyanlar aleyhissalatü vesselama geldiklerinde onlarla beraber Yahudi hahamları da geliyor. Ve aleyhissalatü vesselamın huzurunda Hristiyanlarla tartışıyorlar. Rafi İbni Hureym'le siz bir şey üzerinde değilsiniz diyerek Hazreti İsa'yı ve İncil'i inkar etti. Necranlı Hristiyanlardan bir adam da Yahudilere dedi ki siz hiçbir şey üzerinde değilsiniz. Hazreti Musa'nın peygamberliğini ve Tevrat'ı inkar etti. Bunun üzerine Allah Subhanahu ve Teala Yahudiler, Hristiyanlar hiçbir şeye sahip değillerdir dedi. Hristiyanlar da Yahudiler de hiçbir şeye sahip değildir dedi. Halbuki hepsi de kitabı okuyorlardı buyuruyor. Her iki grupta kitabı okuyor ve inkar ettiği zatın doğruluğunu kitapta görüyorlar. Yani Yahudiler Tevrat önlerinde bulunduğu halde Hazreti İsa'yı inkar ediyor. Halbuki Tevrat'ta Hazreti Musa'nın dilinden Hazreti İsa'yı tasdik edeceğine dair hüküm vardır. İncil'de de İsa Aleyhisselam'ın Musa'yı tasdik ettiğine dair hüküm vardır. Tevrat'ın Allah katından geldiğini bildirmektedir. Fakat her iki grupta diğerinin sahip olduğu hakkı inkar ediyor ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala da bu ayetleri indirmiştir. Bilmeyen kimseler de onların dedikleri gibi dedi. İhtilafa düşer oldukları şeyde kıyamet günü Allah aralarında hükmü verecektir. 'Böylece Yahudilerle Hristiyanların birbirlerine karşı söyledikleri sözü bilmediklerini açıklıyor. Bu ima ve işaret kabilindendir. Bilmeyen kimseler de ifadesiyle kimlerin kastedildiği gösterilir. Evet. İhtilafa düşer oldukları şeylerde kıyamet günü Allah aralarında hükmünü verecek. Kıyamet günü onları birleştirecek ve zulüm olmayan, zerre miktarı kimsenin aleyhine işlemeyen adil hükmüyle aralarını ayıracaktır. 114. Allah'ın mescitlerinde onun isminin anılmasını men eden, onların harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır? Onların oralara korka korka girmekten başka hakkı yoktur. Dünyada rüsvaylık onlarındır. Ahirette ise onlara büyük bir azap vardır. Evet kardeşlerim, Allah'ın mescitlerinde onun isminin anılmasını engelleyen ve onların harap olmasına çalışanların kimler olduğu hakkında bakın gelen rivayetlere. İbn Abbas, bunlar Hristiyanlardır diyor. Çünkü onlar mukaddes evde eziyet ediyorlar ve insanların orada namaz kılmasını engelliyordu diyor. Katade'den gelen nakilse buradan kasıt Mab-ı Kurur, Usur ve arkadaşlarıdır. O Kudüs'teki mukaddes evi harap etmişti ve Hristiyanlar da ona yardımcı olmuşlardı. Hristiyanların Yahudilere karşı kinleri onları Babilli Buhtun Nasır'a yardımcı olmaya sevk etti ki o Mecusi'ydi ve mukaddes evi harap etmişti. Yine İbn Zeyd'den gelen nakilde bu ayette söz konusu olanlar müşriklerdir demiştir. Onlar Hudeybiye günü Aleyhisselatü Vesselam'a engel olarak Mekke'ye girmesini önlemişler ve Zu-Tuva denilen yerde kurbanını kesmek zorunda bırakmışlardı. Aleyhisselatü Vesselam onlarla anlaşma yapmış ve hiç kimse kimseyi bu mübarek evden alıkoyamaz demişti. Çünkü kişinin babasının ve kardeşinin katili oraya gelirdi de kimse ona engel olmazdı. Onlar babalarımızı Bedir günü öldürmüş olan biz burada kaldığımız sürece buraya gelemez demişlerdi. Onların harap olmasına çalışan kavli konusunda onlar Allah'ın zikrini hac ve ümre için oraya insanların gelmesini engellemişlerdi deyip nakletmiştir. Allah en iyisini bilir. Nitekim Rabbimiz Subhanahu ve Teala yoksa Mescid-i Haram'a girmekten men ederlerken Allah onlara niçin azap etmesin? Hem onun dostu değiller. Onun dostları ancak müttakilerdir. Fakat onların çoğu bunu bilmiyorlar demiştir. Enfal 34'te. Bir başka ayeti kerimede ise kardeşlerim, müşrikler kendilerinin kafir olduklarını itiraf edip dururken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri gerekmez. Onların işledikleri boşa gitmiştir. Cehennemde temelli kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı kılan, zekatı veren ve sadece Allah'tan korkan kimseler tamir eder. İşte onlar doğru yolda bulunanlardan olabilirler. Tevbe 18-19. Bu mesele inşallah Tevbe suresi geldiğinde bu ayetlerde çok geniş bir şekilde izah edilecek. Rabbim ömür verirse. Onların oralara korka korka girmekten başka hakkı yoktur. Bu talep sadedinde bir haberdir. Yani onlara güç yetirirseniz onların mescide sulh ve cizye altında girmelerinden başka kendilerine hiçbir imkan vermeyin. Bunun için Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethedince hicretin 9. senesinde bu yıldan sonra hiçbir müşriğin Kabe'yi hac edemeyeceğini ve Beytullah'ın çıplak olarak ziyaret edilemeyeceğini ilan etmekle emrolunmuştu. Kimin sözleşmeli bir suresi varsa onun suresi doluncaya kadar kendilerine mühlet verilmişti. Bu Allahu Teala'nın şu kavlinin uygulanması ve doğru çıkarılmasından ibarettir. Ey müminler! Doğrusu müşrikler pisliktirler. Bu nedenle bu yıllardan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer fakirlikten korkarsanız bilin ki Allah dilerse sizi bol nimetiyle zenginleştirir. Şüphesiz Allah alimdir, hakimdir. Tevbe 28. Evet. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz her zaman şöyle dua ederdi. Allah'ım her işte sonumuzu iyi kıl. Bizi dünyada horlanmaktan ve ahirette azabından uzak kıl. Amin ya Rabbi. 115. Doğu da batı da Allah'ındır. Her nereye dönerseniz Allah'ın vecihi oradadır. Şüphesiz Allah vasidir, alimdir. Bu ayet Mekke'den çıkarılan, mescitlerinden ve namazgahlarından ayrılan Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabını teselli için indiğidir. Bilindiği gibi kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Mekke'deyken Kabe'ye ve Beyt-ül Mukaddis'e doğru namaz kıldı. Sonra Allah Kabe'ye doğru döndürdü. Bunun için doğu da batı da Allah'ındır. Her nereye dönerseniz Allah'ın vecihi oradadır buyurulmuştur. İbn Abbas'tan gelen rivayette kardeşlerim, Kur'an'da ilk neshedilen ayet kıble ayetidir. Şüphesiz ki aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret ettiğinde orada Yahudi halk da bulunuyordu. Allah-u Teala ona mukaddes eve, Kudüs'e dönmesini emretti. Yahudiler buna çok sevindiler. Aleyhissalatü vesselam 17 ay kadar Kudüs'e doğru döndü. Ancak o Hazreti İbrahim'in kıblesini seviyordu. Dua ediyor, göğe bakıyordu. Bunun üzerine Rabbimiz Subhanahu ve Teala, doğrusu biz yüzünü semaya doğru çevirip durduğunu görüyoruz. Şimdi seni hoşnut olacağın bir kıbleye çevireceğiz. Yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede bulunursanız bulunun, yüzlerinizi o tarafa doğru çevirin. Bakara 144. ayeti inzal etti. Yahudiler bunun üzerine kuşkulandılar ve dediler ki, onları üzerinde bulundukları kıbleden döndüren nedir? Bu sebeple Allahü Teala doğu da batı da Allah'ındır de ayetini nazil buyurdu. Her nereye dönerseniz Allah'ın vecihi oradadır buyurulmuştur. 116 ve 117. Dediler ki Allah çocuk edindi. Tenzih ederiz onu. Doğrusu göklerde ve yerde ne varsa onundur. Hepsi de ona itaat ederler. 116. Evet, burada da Allah Subhanahu ve Teala'ya haşa çocuk isnat edildiği zikrediliyor. Bu ve bundan sonraki ayet-i kerime Hristiyanlara, ki Allah onlara lanet etsin, onlara benzeyen Yahudilere ve Arap müşriklere red ihtiva etmektedir. Onlar melekleri Allah'ın çocukları saymaları ve cinler Allah'ın oğulları demeleridir. Allah Subhanahu ve Teala onların bu sözlerini kesinlikle reddederek yalanlamakta. Allahu Teala bunu kesinlikle reddettikten sonra Doğrusu göklerde ve yerde ne varsa onundur buyurmuştur. Mesele onların uydurdukları gibi değil. Göklerde ve yerde ne varsa onundur. Göklerde ve yerde onlara tasarruf eden de odur. Yaratan ve rızıklandıran odur. Hepsi onun kulu ve kölesidir. Artık onun için nasıl çocuk olabilir? Çocuk birbirine oranlı iki şeyden doğar. Şanı yüce ve münezzeh olan Allah'ın ise naziri yoktur. Kibriyasında ortağı olmadığı gibi eşi de yoktur. Öyleyse onun çocuğu nasıl olabilir? Nitekim Rabbimiz Subhanahu ve Teala o gökleri ve yeri yoktan yaratan, zevcesi olmadan nasıl çocuğu olabilir? Oysa her şeyi o yaratmıştır. O her şeyi bilir. Enam 101. ayet. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala Rahman'a çocuk isnat etmelerinden ötürü neredeyse gökler paralanacak, yer yarılacak, dağlar göçecek. Halbuki Rahman'a çocuk edinmek yaraşmaz. Çünkü göklerde ve yerde olan her şey Rahman'ın kulundan başka bir şey değildir. Andolsun ki ilmi onları kuşatmış ve teker teker saymıştır. Kıyamet günü hepsi ona tek olarak gelecektir. Meryem 90'dan 95'e kadar. Yine İhlas suresinde de ki o Allah tektir. Allah Samet'tir. Doğurmamış ve doğurulmamıştır. Hiçbir şey ona denk değildir. Evet kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala onların koşmuş oldukları bu isnattan beridir. Göklerin ve yerin yaratanıdır. Önceden hiçbir örneği bulunmaksın halk edenidir. Mücahit ve Sütti şöyle diyor: sonradan meydana getirilen her şeye bidat denir. Nitekim aleyhissalatü vesselam Müslüm'ün sahihinde gelen bir rivayette her sonradan meydana gelmiş olan şey bidattır buyurmuştur. Bidat iki kısımdır. Bir kısmı sonradan meydana gelir. Her sonradan meydana gelen şey bidattır. Her bidat da dalalettir hadisinde olduğu gibi. Bir kısmı lugat bakımından bidat olur. Müminlerin burada İbn Kesir girdiği için giriyorum. Bidat kelime manasıyla yenilik anlamına gelir. Dinde karşılığı ise sünnetin zıttı bidattır. Yani Allah'a yaklaşmada vesile kılınıp Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinde olmayan her şey bidattır. Tekrarlayacak olursak bidatın iki şartı vardır kardeşlerim. Birincisi o yapılan şey neyse Allah'a yaklaşmada vesile olacak. İkincisi ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetinde olmayacak. Yani hadisin yani sünnetin zıttı bidattır. Ve Darimi'nin eğer yanlış hatırlamıyorsam 99 no'lu rivayetinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hangi kavim ki diyor bir bidat ihdas eder, bir sünneti izale eder, Allah kıyamete kadar topluca o kavmi o sünneti bir daha geri vermez diyor. Allah Subhanahu ve Teala hakkı bilip hakla amel edenlerden, bidatı dalaleti bırakıp ilim edenlerden eylesin. Bidat konusunda da şunları da ekleyebiliriz kardeşlerim. Asli bidat ve izafi bidat vardır. Asli bidat nedir? Dinde numunesi olmayan ve sonradan dine sokulan şeyler vardır ki Mesela ilk aklıma gelen mevlid dediğimiz bir olay. Dinde hiç numunesi olmayan, aksine çok çok çok sonraları yapılıp aynen dindenmiş gibi ne yapılıyor? Dine sokulan hareketlerdendir. Bu asli bidatlardandır. Bunu bidat dersin, geçersin ve Allah böyle bir şey emretmemiş dersin. İzafi bidatsa, dinde numunesi olup da peygamberin sünnetinde olmayan ibadetler vardır ki, mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz Allah her gece gecenin üçte biri geçtikten sonra en alt semaya iner. Yok mu benden bir şey isteyen ona vereyim? Yok mu benden mağfiret dileyen onu affedeyim der. Bu her gece devam eder seher vaktine kadar. Rabbim buna erenlerden eylesin. Amin. İnşallah Musa, notunu aldım. Yine Ramazan ayından yeni çıktık. Ramazan ayında bir gece vardır. Nedir o? Kadir gecesi gibi. O geceyi arama imana da ne yapmış? Kayıtlı kılınmış kardeşlerim. Kadir gecesini aramak imandandır demiştir aleyhissalatü vesselam. Bu gibi nasları görerek Miraç geceleri, Kandil geceleri, Berat geceleri ekleme nedir? Bunlar dinde numunesi olup da izafe edilen, dinle sonradan sokulan bidatlardandır. İşte bunlarla uğraşmak gerçekten zor. Hem de öyle bir imkansız hale gelmiş ki Allah Subhanahu ve Teala bizlere bu konuda yardım etsin. Razı olduğu dininin tekrar hakim olması için bizlere vesile kılsın. Yer yer bu meseleler geldikçe inşallah tekrar zikredeceğiz. Düşünün, gündüzün vakitlerinde, sabah ve akşamın vakitlerinde günde 5 vakit namaz farz kılınıyor. Bunların önünde rabite sünnetler vardır ki sabahın evvelinden 2, öğlenin evvelinden 4, ardından 2, akşamın ardından 2, yatsının ardından 2, yani toplam 12. Ve gece namazı ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir gece namazı sabahın sünnetiyle, Ayşe annemizin ifadesiyle 13 rekatı geçmezdi diyor. E şimdi böyle bir gelen naslardan sonra hiçbir delile, mesnete dayanmadan şu gecede şu kadar namaz kılma, 1000 rekat namaz kılan şöyle olur. İşte çarşamba günü gecesi 100, perşembe 200, şu kadar deyip de insanlara emredilmeyen şey öğretilir, zikredilirse artık nasıl uğraşılır, nasıl halledilir bilmiyorum. İşte bidat, her bidat bir sünneti öldürür kardeşlerim. Allah bidatla değil, Resulünün öğrettiği sünnetle amel etmeyi hepimize nasip etsin. Bu noktada aklıma gelen bir hadisi zikredeyim de konunun önemi biraz daha net anlaşılsın inşallah. Bu hadis-i şerifi İbn-i Mace'de, Tirmizi'de, Ebu Davud'da, Darimi'de bulabilirsiniz. Dikkatli dinleyin kardeşlerim, bakın hadis-i şerife bak. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, öyle bir zaman gelecek ki, öyle karanlık geceler gelecek ki, bidatlar sünnetlerle yer değiştirecek. Ve bir insan bidatı reddedip sünnetle amel ettiğinde, vay dinden bir şey reddetti diye o insana saldırılacak diyor. İslam bir kor olacak, bir ateş olacak diyor. Ne mutlu onu avucunda tutanlara diyor. Ve Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam devam ediyor. Bakın ne diyor. Kim diyor o günlerde, vay dinden bir şey reddetti diye saldırılan o insanlar için, onların saldırılarına, sözlerine, tecavüzlerine sabrederse sizden 50 tanenizin ecri kadar ecir vardır diyor. Ve susuyor. Sahabe duruyor. Hemen bir tanesi diyor ki, Allah onlardan razı olsun, ey Allah'ın Resulü, kendi aralarındaki, yani kendi yaşadıkları zamandaki 50 tanesinin ecri kadar mı diyor. Yani meseleyi yanlış anladım zannediyor. Aleyhissalatü vesselam, hayır diyor, bilakis sizden diyor Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin olduğu bir topluluğu gösteriyor. Allah onlardan razı olsun. Sizden diyor 50 tanenizin ecri kadar ecre nail olur diyor. Bu hadisle meseleye yaklaşırsanız, şöyle konuyu bir düşünürseniz, herhalde konunun, meselenin ehemmiyeti ortaya gün ve gün çıkar. Demek ki öyle birbirine karışacak ki, öyle bir hale gelecek ki, mükafatı nasılmış? Allah Resulü'nün sünnetini dirilten, öğreten insana öyle bir saldırılacak ki, işte onların bu eziyetlerine katlananın sahabeden 50 tanesinin ecri kadar ecri müjdeleniyor kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizlere kesin ilim versin. Bu müjdelenen o insanların arasına bizleri de katsın kardeşlerim. En yakın Tirmizi'den gelen bir ifadede Hazreti Ali'den gelir. Kim diyor bir bidat ihdas ederse, tövbe dahi etse, o bidatla amel edildiği müddetçe Allah, melekleri, peygamberler, müminler ve lanet ediciler ona lanet eder diyor. Onun için insan amel etmeden önce neyle, nasıl amel ettiğini bir gözden geçirmeli kardeşlerim. Bunu gözden geçirmezse zaten kabirde bunun cevabını vereceksin. Burada gücümüz yeterken, elimiz kolumuz tutarken, gözümüz görürken, zihinler alırken, bunu yapmak varken, kabirde bunlar yok. Sadece bunun hesabı var. Allah kesin ilimle, ihlasla, sıdkla amel edenlerden eylesin. 118. Bilmeyenler dediler ki, Allah bizimle konuşmalı veya bize bir ayet gelmeli değil miydi? Onlardan öncekiler de onların dedikleri gibi demişlerdi. Kalpleri birbirine benzemiş, biz yakinen bilmek isteyen bir kavme ayetlerimizi apaçık bildirdik. Evet, Rabbimiz Subhanahu ve Teala cahillerin sözlerini zikrediyor. Rafi İbni Hureym'le aleyhissalatü vesselama dedi ki, ya Muhammed, eğer söylediğin gibi sen bir peygambersen Allah'a söyle de bizimle konuşsun, ta ki onun sözünü işitelim. Bunun üzerine Allahü Teala, bilmeyenler dediler ki bize bir ayet gelmeli değil miydi ayetin inzal buyurdu. Mücahit bunu söyleyenlerin Hristiyan olduğunu belirtir. Evet. Sutti bu ayetin tefsiri konusunda, bu Arap kafirlerin sözüdür. Onlardan öncekiler de onların dedikleri gibi demişlerdi. Bunlar da Yahudiler ve Hristiyanlardır. Öncekilerin Arap müşrikleri olduğunu, bunların da Yahudi ve Hristiyanlar olduğunu söyleyenler de vardır. Allah Subhanahu ve Teala en doğrusunu bilendir. Biz yakinen bilmek isteyen bir kavme ayetlerimizi apaçık indirdik. Biz peygamberin doğruluğunu gösteren delilleri açıkladık. Artık o delillerin yanı sıra yakinen inanan, doğrulayan ve peygamberlere tabi olanlar için daha başka delillere gerek yoktur. Onlar Allahu Teala ve Tebareke'nin katından gelenleri anlayıp kabul ederler. Allah'ın kalbini mühürlediği ve gözüne perde koyduğu kişilere gelince, işte onlar hakkında Allah Subhanahu ve Teala, doğrusu Rabbimizin vaat ettiği azabı hak edenler, can yakıcı azabı görene kadar kendilerine her türlü belgede gelse yine inanmazlar buyurmuştur. Yunus 96-97'de. 119. Şüphesiz ki biz seni müjdeleyici ve korkutucu olarak hak ile gönderdik. Cehennem ashabından sen mesul olacak değilsin. Evet, müjdeci ve korkutucu olarak gönderdik diyor Allah Subhanahu ve Teala. İbn Abbas'tan gelen rivayette Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz, şüphesiz ki biz seni müjdeleyici ve korkutucu olarak hak ile gönderdik ayeti, cenneti müjdeleyen ve cehennemden korkutan kimse olarak bana bildirildi demiştir. 120 ve 121. Sen dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da senden asla hoşnut olmazlar. Allah'ın hidayeti asıl hidayetin ta kendisidir de, şayet sana gelen ilimden sonra onların heveslerine uyacak olursan, andolsun ki senin için Allah tarafından ne bir yar bulunur ne de bir yardımcı. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu hakkında tilavet ederler. İşte buna onlar inanırlar. Kim ona küfrederse hüsrana uğrayanlar da işte onlardır. Burada Yahudi ve Hristiyanlara uyma hakkında Allah Subhanahu ve Teala, ey Muhammed, ne Yahudiler ne de Hristiyanlar senden ebediyen hoşnut olmazlar diyor. Öyleyse sen onları hoşnut edecek isteklerden vazgeç. Onları sana uygun kılacak davranışları bırak. Onlar hakkında dua ederken seni hak olarak gönderen Allah'ın rızasını talep etmeye yönel diyor. Ve Allah'ın hidayeti asıl hidayetin kendisidir. Ey Muhammed, de ki Allah'ın benimle gönderdiği hidayet asıl hidayetin kendisidir. Bu dosdoğru din sağlam, mükemmel ve şumurlu sistemdir. Katade diyor ki, bu ayet Allah Azze ve Celle'nin Aleyhisselatü Vesselam'a öğretmiş olduğu bir tartışma tarzıdır. Dalalet ehli ile böyle tartışır demiştir. Ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, benim ümmetimden bir taife hak üzere çalışmaya, muzaffer olmaya devam edecektir. Kendilerine muhalefet edenlerin muhalefeti Allah'ın emri gelinceye kadar onlara zarar veremeyecektir. Evet. Bu hadis Buhari'nin Sahih'inde, Tirmizi'nin Sünen'inde, Kitabul Fiten'de bulabilirsiniz. Devam eden ayette, şayet sana gelen ilimden sonra onların hevesine uyacak olursan, andolsun ki senin için Allah tarafından ne bir yar bulunur ne de bir yardımcı. Bu ayeti kerimede tehdit ve şiddetli bir azap korkusu vardır. İslam ümmetini Kur'an ve sünneti öğrendikten sonra Yahudi ve Hristiyanların yoluna tabi olmaktan nehyetmekte. Böyle bir halden Allah'a sığınırız. Kardeşlerim, hitap her ne kadar Aleyhisselatü Vesselam ise de, Peygamberimize ise de, emir onunla beraber bütün ümmete mahsustur. Burada itibar umumdur. Allah bizleri böyle hallere düşmekten korusun. Amin ya Rabbi. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu hakkıyla tilavet ederler. Burada Katade'den gelen nakilde bunlar Yahudi ve Hristiyanlardır demiştir. İşte onlar buna inanırlar. Yani kendilerine kitap verdiğimiz kimseler ona hakkıyla uyarlar ve ona inanırlar. Ehli kitaptan geçmiş peygamberlere indirilmiş olan kitaplara uyanlar, gerçek manasıyla bağlananlar, ey Muhammed, sana indirmiş olduğumuza da inanırlar ve bağlanırlar. Nitekim Rabbimiz Subhanahu ve Teala bir ayet-i kerimesinde, eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rablarından kendilerine indirilen Kur'an'ı gereğince uygulasalardı, her yönden nimete ermiş olurlardı. İşlerinden orta yolu tutan bir ümmet vardı. Çoğunun işledikleri ise kötüydü demiştir. Maide 66'da. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz geçmiş ümmetlerden bahsederek Yahudiler şu kadar, Hristiyanlar şu kadar, ümmetim de 73 fırkıya ayrılacaktır buyurmuş ve biri müstesna hepsine ateş dokunacak demiştir. Bu da gösteriyor ki hak çoğunlukta değil, sadece hak olan yöndedir. Eğer sen onların çoğunluğuna veya nefsine uyacak olursan andolsun ki seni bile yoldan çıkarırlar diyerek Allah Subhanahu ve Teala burada bize ne yapıyor? Bir uslup öğretiyor kardeşlerim. Şimdi sahabe bulmayan da Allah onlardan razı olsun. Ne diyor kardeşlerim? Hiç bizim sormadığımız soruları soruyor değil mi? O kurtulan fırka kimdir ey Allah'ın Resulü diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim ve ashabımın yolu üzerine olanlardır diyor. Aynen Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi kitabında hüda beyan olduktan sonra o müminlere iman ettiği gibi iman etmezseniz sizi olduğunuz yerde bırakırız. Orası ne kötü dönüş yeridir diyor. Hüda Kur'an'dır. Beyan sünnettir. O müminlerse sahabedir kardeşlerim. Kitap ve sünnetin terbiye etmediğini ne terbiye ediyormuş? Cehennem ateşi değil mi? Allah dünyada terbiye olanlardan ve onların yolunda gidenlerden eylesin. 122 ve 123. Ey İsrailoğulları, size ihsan etmiş olduğum nimetimi ve sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın. Ve öyle bir günden sakının ki o gün kimse kimseden yana bir şey ödeyemez. Kimseden bedel kabul olunmaz. Şefaat fayda vermez ve yardım olunmaz. Bu ayetin benzeri surenin başında geçmişti. Burada tekrar pekiştirilmesinin sebebi Yahudi ve Hristiyanları sıfatını kendi kitaplarında buldukları, ismini ve durumu öğrendiklerini, sıfatın kendi kitaplarında buldukları ismini ve durumunu öğrendikleri ünlü peygambere tabi olmaya teşvik içindir. Allah Subhanahu ve Teala onları bildikleri bu gerçeği saklamaktan ve Allah'ın kendilerine verdiği nimetini gizlemekten men ediyor. Üzerlerindeki dünyevi ve dini nimetlerini hatırlamalarını emrederek Allah'ın son peygamberini kendilerinin amcası oğlu olan Araplara göndererek lütfettiğini, nimetini kıskanmamalarını buyuruyor. Bu kıskançlık onları peygamberi yalanlamaya, ona karşı gelmeye ve ona uymaktan yüz çevirmeye sevk etmemelidir. Allah'ın salat ve selamı kıyamet gününe kadar ebediyen onun üzerine olsun. 124. Hani İbrahim'i Rabb'ı bir takım kelimelerle imtihan etmişti de, o da bunları tamamlayınca seni insanlara imam kılacağım buyurmuştu. O da soyumdan da demişti. Allah da zalimler ahdime eremez buyurmuştu. Evet, Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada İbrahim Aleyhisselam'ın imtihanından bahsediyor kardeşlerim. Halil İbrahim Aleyhisselam'ın önemine dikkat çekiyor. Onu tevhid konusunda herkesin tabi olduğu bir imam yaptığını beyan ediyor. Rabbim onun milletinden eylesin bizlere. Hazreti İbrahim Allah'ın kendisine yüklediği emir ve yasakları yerine getirmiştir. Bunun için Allah Subhanahu ve Teala hani İbrahim'i Rabb'ı bir takım kelimelerle imtihan etmişti buyuruyor. Yani ey Muhammed, şu İbrahim'in milletinden olmadıkları halde onun milletine bağlandıklarını söyleyen müşriklere ve ehli kitaba söyle. Doğrusu İbrahim'in milletinden olanlar ve dosdoğru ona bağlananlar sensin ve seninle birlikte olan müminlerdir buyurmuştur. Evet kardeşlerim, Allah'ın onlara emir ve yasaklar koyarak İbrahim'i imtihan ettiğini hatırladı. İbrahim bütün bu emirleri yerine getirmişti. Nitekim Rabbimiz Subhanahu ve Teala vazifesini yerine getiren İbrahim diye Necm 37'de onu övmüştür. Başka bir ayet-i kerimede ise de ki şüphesiz Rabbim beni dosdoğru yola iletti. Halis, muvahhid olan İbrahim'in dinine. İbrahim müşriklerden olmadı. Enam 161. Bakın bu ayet-i kerimede soyundan temiz, iyi kötüyü birbirinden ayırt edecek birinin gelmesini istiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, ben atam İbrahim'in duası iki kurbanlığın oğluyum diyor. Bakın İbrahim Aleyhisselam ta ne zaman nerede dua ediyor? Bu duanın neticesi kaç asır sonra tecelli ediyor değil mi? Biz bir dua etsek bırak asrı, saniye geçmeden hemen olmasını isteriz. Olmadı mı? Yaradan'a hemen sırt çeviririz, unuturuz, isyana gideriz. Ama bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala İbrahim'in duasından bahsediyor ve ta kaç asır sonra Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz geliyor, ben atam İbrahim'in duası iki kurbanlığın oğluyum diyor. Demek ki duada acele etmemek gerekiyor. Dua tevhidin özüdür. Allah Subhanahu ve Teala'ya bağdır ve ileride inşallah gelecek. Allah Subhanahu ve Teala benden isteyin benden. Eğer benden istemezseniz sizi hor ve hakir cehenneme sokarım demiştir. Ve ancak Allah'tan kafir olanlar ümit keser buyuruyor. Rabbim Subhanahu ve Teala bizlere tekrar dua etme iştiyakı versin. Ona sığınan, ondan isteyen, ondan korkan, onu sevenlerden eylesin. 125. Hani beyti insanlar için bir toplanma yeri ve emin bir mahal yapmıştık. Siz de İbrahim'in makamından bir namazgah edinin. Burada da Allah'ın evi Kabe'nin inşasına dikkat çekiliyor kardeşlerim. İbn Abbas'ın hani beyti insanlar için bir toplanma yeri kılmış ve emin bir mahal yapmıştık ayeti konusunda. Oraya gelme isteklerini dindiremezler. Oradan ailelerine döner, sonra tekrar oraya gelirler diye nakletmiştir. Hazreti İbrahim'in makamı, bu ayet-i kerimede ise Hazreti İbrahim'in makamına dikkat çekilerek orada namaz kılınması emredilmektedir. Siz de İbrahim'in makamından bir namazgah edinin denmiştir. Said İbni Cübeyr'den gelen rivayette bu ayetteki makam hakkında Hacer-ül Esved Allah'ın Nebisi İbrahim'in makamıydı. Allah onu rahmet olarak göndermiştir. İbrahim onun üzerinde duruyor, İsmail ona taş ulaştırıyordu. Eğer söyledikleri gibi başını yıkamış olsaydı ayakları kayardı demiştir. Yine İbni Muhammed'den, o da babasından, o da Cabir'den gelen rivayette Aleyhisselatü Vesselam'ın haccını anlatırken şöyle söylüyor. Aleyhisselatü Vesselam tavafı yapınca Ömer, burası babamız İbrahim'in makamı değil mi dedi. Aleyhisselatü Vesselam evet dedi. Ömer, orayı namazgah kılmayalım mı dedi. Allah Azze ve Celle siz de İbrahim'in makamından bir namazgah edinin ayetini inzal etti. Allah onlardan razı olsun. İbrahim ve İsmail'e de evimi tavaf edenler, orada kalanlar, ruku ve secde edenler için temizleyin diye ahit vermiştik. 126, 127 ve 128. Hani İbrahim demişti ki, Rabbim, burasını emniyetli bir şehir yap ve halkından Allah'a ahiret gününe iman etmiş olanları mahsullerle rızıklandır. Allah da kafir olana kısa bir zaman için geçindiririm. Sonra onu cehennem azabına zorlarım. Bu ne kötü bir sonuçtur buyurmuştu. Hani İbrahim Kabe'nin temellerini İsmail ile birlikte yükseltiyordu ve diyordu ki, Rabbimiz bizden kabul buyur. Şüphesiz ki sensin sen, Semî Alim. Rabbimiz ikimizi de sana teslim olanlar kıl. Soyumuzdan da sana teslim olanlar yetiştir. Bize ibadet edeceğimiz yerleri göster, tövbelerimizi kabul et. Çünkü sensin sen Tevvab Rahim. Evet kardeşlerim, Hazreti İbrahim ve İsmail Kabe'yi bina etmeye başlamışlardır. Allah onlara evini rahatsız edici şeylerden ve necasetten arındırmayı emretmiş ve pislikleri oraya dokundurmamayı buyurmuştur. İbn-i Cüreyş der ki, ben ataya Allah'ın aldığı ahit nedir diye sorduğumda o Allah'ın emridir dedi. Abdurrahman İbni Zeyd İbni Eslem ahdin emir olduğunu söylemiştir. Tavaf edenler kavliyle kastedilenlerse kardeşlerim, malum olan şekil üzere Kabe'yi tavaf edenlerdir. Tavaf edenlerin, gurbetten gelenler, orada kalanların, Mekke'de oturanlar olduğunda söyleyen olmuştur. Ruku ve secde edenler kavlindeki ruku ve secdenin namazdaki ruku ve secde olduğu İbn Abbas'tan nakledilen rivayetlerdendir. İbn Cerir merhum der ki, ayetin manası, biz İbrahim ve İsmail'e evimizi tavaf edenler için arındırmalarını emrettik. İbrahim ve İsmail'e emredilen arındırma Kabe'nin putlardan, şirkten ve bunlara tapınmaktan arındırılmasıdır. Sonra bir sual irade ederek der ki, denilecek olursa Hazreti İbrahim'in Kabe'yi yapmasından önce burada böyle şeyler var mıydı ki? İbrahim orasının arındırılmasıyla emrolunmuştur. Kendisi bu soruya iki türlü cevap vermiş. Birincisi, Nuh Aleyhisselam'ın kavmi zamanında tapılan putlardan arındırılması emrolunmuş. Bu kendisinden sonra gelenler için İbrahim'in bir sünnetiydi. Çünkü Allah İbrahim'i kendisine uyulan bir önder kılmıştır. Nitekim Abdurrahman İbni Zeyd bu ayetten maksadın evimi müşriklerin tazim ettikleri putlara tapmaktan arındırın demektir der. Evet. Bunun masum olan Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilen bir delille desteklenmesi gerekir. İkinci cevapsa İbni Cerir'in İbrahim ve İsmail Allah'ın evini yaparken şirkten, şüpheden uzak ve Allah'tan başkasını ona eş koşmadan ihlas ve samimiyet içerisinde inşa etmekle emrolunmuştur. Nitekim Rabbimiz Subhanahu ve Teala Allah'ın hoşnutluğu ve takvası üzerine kurulmuş bir yapı mı daha hayırlı yoksa bir yar kenarına kurulmuş bir yapı mı? Evet. Keza Allahu Teala buyuruyor ki İbrahim ile İsmail'e de evimi tavaf edenler, orada kalanlar, ruku ve secde edenler için temizleyin diye ahit vermiştik. Yani evimi şirk ve şüpheden arındırılmış bir yapı olarak yapın demiştim. Evet. Kabe'nin temelleri İsmail ile birlikte yükseltiliyordu. İbrahim, Rabbimiz bunu bizden kabul buyur. Şüphesiz ki sensin sen, alim diyordu. Rabbimiz, ya Muhammed, kavmine İbrahim ve İsmail'in Kabe'nin temelini yükselttiklerini hatırlat diyor. Onlar, Rabbimiz bizden kabul buyur. Şüphesiz ki sensin sen, semi alim diyorlardı. Onlar salih bir amel işliyor ve Allah'tan bu amellerinin kabul edilmesini umuyorlardı. Nitekim İbni Ebu Hatim Huheyb İbni Elvert'ten naklederek bu ayeti okumuş. Sonra ağlayarak şöyle demiş. Ey Rahman'ın Halili, sen Rahman'ın evinin direklerini yükseltiyordun ve kabul olmamasından endişe ediyordun. Bu durum Allahu Teala'nın samimi müminlerin durumunu naklettiği gibidir. Nitekim Rabbimiz Subhanahu ve Teala onlar ki verecekleri şeyleri verirler ve kalpleri korku ve endişe içerisindedirler. Hem sadakaları, nafakaları ve kurbanları takdim ederler. Hem de kabul olmamasından korkarlar. Nitekim Ayşe annemizden nakledilen sahih bir rivayet biraz sonra gelecek inşallah. Hicaz çöllerinde Hacer ve İsmail'in kıssasına bakacak olursak Buhari İbn Abbas'tan şöyle rivayet ediyor. Kadınlardan ilk kemer kuşanan İsmail'in anasıdır. O kemer kuşanarak Sara'nın kendisi üzerindeki etkisini silmek istemiştir. Yavrum bir su verir misin? Sonra İbrahim onu ve oğlu İsmail'i emzikliyken getirip mescidin üst tarafındaki Zemzem'in kenarında bulunan Beytullah'ın yanına koydu. O gün Mekke'de kimse yoktu. Ve orada su da bulunmuyordu. İbrahim her ikisini oraya koydu ve içinde hurma ve su bulunan bir kabı yanlarına bıraktı. Sonra Hazreti İbrahim oradan ayrıldı. İsmail'in anası onun peşine düştü ve dedi ki, ey İbrahim, hiçbir insanın ve eşyanın bulunmadığı bu vadide bizi bırakıp nereye gidiyorsun? Bu sözünü birkaç kere tekrarladı. Hazreti İbrahim ona hiç bakmıyordu. Bunu sana Allah mı böyle emretti deyince Hazreti İbrahim evet dedi. Bunun üzerine kadın öyleyse bizi helak etmez dedi ve tekrar döndü. İbrahim aleyhisselam onların göremeyecekleri bir yere varınca yüzünü Kabe'ye doğru döndürerek elini kaldırıp şu duayı okudu. Rabbimiz, ben çocuklarımdan kimini namaz kılabilmeleri için senin mukaddes evinin yanında çorak bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, insanların gönüllerini onlara meylettir, şükretmeleri için onları mahsullerle rızıklandır. İbrahim 37. İsmail'in annesi çocuğunu emziriyor ve kırbadaki sudan da içiyordu. Kadın susadı, çocuk susadı. Kadın ümitle ona bakıyordu. Sonra kızarak kalktı. Arkasından en yakın arazinin Safa tepesi olduğunu gördü. Oraya doğru koştu. Sonra vadiye yöneldi. Bir kimseyi görebilir miyim diye bakıyordu. Kimseyi göremedi. Safa'dan indi. Vadiye ulaştığında elbisesinin bir kenarını kaldırdı. Sonra yorulmuş insanların koşuşu gibi koştu ve vadiyi geçerek Merve'ye geldi ve orada durdu. Sonra birini görebilir miyim diye çevreye baktı. Fakat kimseyi göremedi. 7 kere böyle yaptı. İbn Abbas der ki, Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, işte insanlar Safa ile Merve arasında bunun için koşarlar. Merve'nin yanına gelince yüksek bir ses işitti. Kendi kendine sus dedi. Sonra dinledi. Yine bir ses duydu. İşittim, senin yanında yardım edecek bir şey var mı dedi. Baktı ki bir melek Zemzem'in olduğu yerde ayağıyla yeri kazıyordu. Birden su çıkıverdi. İsmail'in annesi suyun birikmesi için çevresini yükseltmeye başladı ve eliyle suyu avuç avuç alıp kabına dolduruyordu. O doldurdukça su kaynıyordu. Allah'ın Resulü diyor ki, Allah İsmail'in annesine merhamet etsin. Bıraksaydı Zemzem'i, avuçlamasaydı Zemzem akar çeşme olurdu demiştir. Kadın hem içti hem çocuğunu emzirdi. Melek ona suyun kaybolmasından korkma dedi. Çünkü burada şu çocuk ve babası Allah Azze ve Celle için bir ev yapacaklar. Allah Azze ve Celle kendisine mensup olanları helak etmez. Kabe tepe gibi bir yerden biraz yüksekçeydi kardeşlerim. Sel gelir, bazen sağından, bazen solundan alırdı. Kadın bir süre burada durdu. Nihayet Cürhüm kabilesinden komşular geldi. Mekke'nin alt yanına konakladılar. Suya kanat çırpan bir kuş gördüler ve dediler ki, bu kuş suyun üstünde kanat çırpıp dönmelidir. Muhakkak bu vadide su olduğunu and içeriz. Bir veya iki gözcü gönderdiler ve onlar suyu gördüler. Dönüp kabilelerine suyun bulunduğunu haber verdiler. Kabile de suyun başına geldi. İsmail'in annesi suyun yanındaydı. Yanında konaklamamıza izin verir misin dediler. O evet, ancak suda sizin hakkınız yoktur dedi. Onlar da peki deyip kabul ettiler. İbn Abbas diyor ki, Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurdu. Bu durum İsmail'in annesini sevindirdi. Çünkü o kalabalıktan hoşlanıyordu. Kabile burada konakladı. Kabilenin diğer mensuplarına da haber yollandı. Onlar da gelip burada konakladılar. Burada aynı kabileden birçok hane halkı oldu. Çocuk büyüyüp onlardan Arapça öğrendi. Çocuk büyüyünce Cürhüm kabilesinin hayranlığını çekti. ve onu kendilerinden bir kadınla evlendirdiler. Nihayet İsmail'in anası öldü. Ve İsmail evlendikten sonra İbrahim geriye bıraktıklarını gözlemek üzere tekrar Mekke'ye geldi. Fakat İsmail'i bulamadı. Karısına onu sorduğunda bize bir şeyler bulmaya gitti dedi. Sonra İbrahim İsmail'in eşini hayatlarından ne durumda olduklarını sordu. Kadın çok kötüyüz, şiddet ve sıkıntı içindeyiz diyerek dertlendi. İbrahim ona dedi ki eşin geldiğinde benden ona selam söyle ve de ki evinin eşiğini değiştirsin. İsmail aleyhisselam dönünce bir şeyler sezer gibi oldu ve kimsecikler geldi mi dedi. Sıkılmadınız değil mi kardeşler? Kadın evet, şöyle şöyle yaşlı biri geldi, senden sual etti. Ben de ona durumu bildirdim. Geçimimizi sordu. Ben de ona şiddet ve sıkıntı içinde olduğumuzu bildirdim dedi. İsmail sana bir şey tavsiye etti mi dedi. Kadın evet, sana selam söylememi buyurdu ve evinin eşiğini değiştirmeni söyledi. İsmail işte o benim babamdır. Bana senden ayrılmamı buyurmuş. Şimdi ailene dön diyerek eşini boşadı. Ve aynı kabileden bir başka kadınla evlendi. Allah'ın istediği bir sure İbrahim onlardan uzak kaldı. Sonra tekrar geldi. Yine İsmail'i bulamadı. Eşinin yanına varıp ondan sual etti. Kadın bize bir şey bulmak üzere dışarı çıktı dedi. İbrahim nasılsınız diyerek geçimlerini ve hallerini sordu. Kadın çok iyi ve bolluk içindeyiz diyerek Allah Azze ve Celle'ye hamdü senada bulundu. İbrahim ne yersiniz dediğinde kadın et dedi. Ne içersiniz dediğinde kadın su dedi. İbrahim Allah'ım onlara eti ve suyu mübarek kıl dedi. Evet kardeşlerim, hacca gidin, inanır mısınız ne eti biter ne de suyu. İbrahim'in bu duası öyle bir tecelli etmiş ki inanın hala o günkü gibi güncelliğini koruyor. Allah Subhanahu ve Teala'yı razı edenlerden Allah Subhanahu ve Teala da bakın böyle razı oluyor. Evet. Hazreti İbrahim buyurdu ki o gün henüz buğdayları yoktu. Eğer buğdayları olsaydı İbrahim buğdayı içinde dua ederdi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onlar Mekke'nin dışında sadece et ve su ile geçiniyorlardı. İbrahim kadına eşin geldiğinde benden ona selam söyle ve de ki evinin eşiğini iyice pekiştirsin dedi. İsmail eve geldiğinde kimsecikler geldi mi dedi. Kadın evet, güzel yüzlü bir ihtiyar geldi diyerek adamı övdü. Seni sordu ve ben senden haber verdim. Geçimimizin nasıl olduğunu sordu. Ben de iyi dedim. İsmail sana bir şey tavsiye etti mi dediğinde kadın evet, sana selam söyledi ve kapının eşiğini sağlamca kılmanı buyurdu dedi. İsmail işte o benim babamdır. Eşik de sensin. Sana sıkılca sarılmamı emretti dedi. Sonra İbrahim Allah'ın dilediği bir sure durdu ve tekrar yanlarına geldi. Bu noktada şunu da izah etmek gerekir kardeşlerim. Demek ki baba evladına karını boşa dediğinde bu evlat karısını boşama mecburiyetinde, aynen bu nasta olduğu gibi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Buhari'nin naklettiği bir rivayette bir adam oğluna karısını boşa dediğinde o da onu boşamalı demiştir. Delil de buradan çıkıyor. Allah subhanahu ve teala böyle şeylerle bizleri inşallah imtihan etmez. Değil mi? İsmail Zemzem yakınlarında gölgelikli bir ağacın altında okunu yontuyordu. İbrahim'i görünce ayağa kalktı ve oğlunun babayla babanın oğulla yaptığı şeyleri yaptılar. Sonra dedi ki: "Ey İsmail, Allah bana bir şey emretti." İsmail: "Rabbim Azze ve Celle sana ne emrederse yap," dedi. İbrahim: "Bu konuda bana yardım eder misin?" dedi. İsmail: "Evet, yardım ederim," dedi. İbrahim: "Allah bana şuraya bir ev yapmamı emretti," dedi. Ve çevrelerinde bulunan yüksekçe bir yeri gösterdi. İşte orada Beytullah'ın direklerini yükselttiler. İsmail taş getiriyor, İbrahim de yapıyordu. Bina yükselince bu taşı getirdi ve oraya koydu. İbrahim onun üzerine çıkarak binayı yapıyordu. İsmail de ona taş uzatıyordu. Ve ikisi birlikte: "Rabbimiz, bizden kabul buyur. Şüphesiz ki sensin sen, Semi Alim," diyorlardı. İbn Abbas der ki: "Kabe'nin etrafını dönünceye kadar evi yaptılar. Ve hem Rabbimiz bizden kabul buyur, şüphesiz ki sensin sen, Semi Alim," diyorlardı. Evet, bu rivayeti İmam Buhari sahihinde naklediyor kardeşlerim. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de bir sözünde: "Ya Ayşe, eğer şu kavminin gazabından emin olacak olsam, şu Kabe'yi yıkar, atam İbrahim'in temelleri üzerine dikerdim," buyurmuştur. 129. Rabbimiz onların arasından senin ayetlerini onlara okuyacak, kitabı, hikmeti öğretecek ve onları tezkiye edecek bir peygamber gönder. Şüphesiz aziz, hakim sensin sen. Evet, biraz önce izah ettiğimiz gibi Allah Subhanahu ve Teala İbrahim Aleyhisselam'ın harem ehline duasını Allah'ın kendilerine aralarından bir peygamber göndermesini isteyerek tamamladığını bildiriyor ve bu peygamberin İbrahim'in soyundan gelmesini istediğini ifade ediyor. Hazreti İbrahim'in kabul edilen bu duası Allah'ın Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmilere, bütün insanlara ve cinlere peygamber olarak tayin edilmesindeki ilahi takdirine uygun düşüyor. Demin de naklettiğimiz bir rivayette: "Ben atam İbrahim'in duası, iki kurbanlığın oğluyum," diyerek Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu ayete ve İbrahim Aleyhisselam'ın duasına işaret ediyor. 130, 131 ve 132. Kendini bilmezden başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Andolsun ki dünyada onu seçmiştik. Muhakkak ki o ahirette de salihlerdendir. Hani Rabbine teslim ol buyurduğu zaman o da alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. İbrahim bunu oğullarına da tavsiye etti. Yakup da: "Ey oğullarım, Allah sizin için dinini seçti. Onun için siz de yalnız Müslüman olarak can verin," dedi. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kafirlerin uydurdukları Allah'a şirk koşma konusunu reddederek bunu haniflerin önderi olan İbrahim Halilullah'ın dinine aykırı olduğunu belirtiyor. Çünkü İbrahim peygamber yüce Rabbinin birliğini her şeyden tecrit etmiş ve Allah'tan başkasına dua etmemiş, hiçbir an ona şirk koşmamıştır. Aksine onun dışındaki bütün varlıklardan uzaklaşarak kavmine muhalefet etmiş ve bu sebeple babasından bile ayrılmıştır kardeşlerim. Nitekim Allah Subhanahu ve Teala bu konuyla alakalı ayı doğarken görünce işte bu benim Rabbim dedi. Batınca Rabbim beni doğruya eriştirmeseydi andolsun ki sapıklardan olurdum dedi. Güneşi doğarken görünce işte bu benim Rabbim bu daha büyük dedi. Batınca ey milletim doğrusu ben artık şirk koşanlardan uzağım dedi. Doğrusu ben yüzümü gökleri ve yeri yaratana doğru çevirdim. Ben müşriklerden de değilim demiştir. Enam 77, 78 ve 79'da. Hani İbrahim babasına ve kavmine demişti ki beni yaratan hariç sizin taptığınız şeylerden uzağım. Beni doğru yola eriştirecek olan şüphesiz odur. Zuhruf 26 ve 27. Evet kardeşlerim, işte bu gibi gerekçeler nedeniyle Allahu Teala kendini bilmezden başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir buyuruyor. Yani kim onun yolundan ve sisteminden yüz çevirerek ona karşı çıkar ve uzaklaşır. Nefsine zulmeden kendini bilmez kişi kötü iradesi sebebiyle hakkı sapıklıkla değiştirir. Dünyada doğruluk ve hidayet için seçilmiş olanların yoluna muhalefet eder. Hazreti İbrahim'in gençliğinden Allah'ın kendisini halil edindiği zamana kadar doğruluk önderidir kardeşlerim. Ve o ahirette de mutlu ve salih kişilerdendir. Kim de onun yolunu bırakırsa, gittiği izi terk ederse, dininden vazgeçerse, sapıklık ve eğrilik yoluna uyarsa bundan daha büyük bir beyinsizlik olamaz. Bundan daha büyük bir zulüm olabilir mi? Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala doğrusu şirk büyük bir zulümdür buyurmuştur. 133 ve 134. Yoksa Yakub'a ölüm geldiğinde siz orada mıydınız? Hani o oğullarına benden sonra neye ibadet edeceksiniz demişti. Onlar da senin ilahına ve ataların İbrahim'in İshak'ın tek ilahı olan Allah'a ibadet edeceğiz ve biz ona teslim olmuşuz demişlerdi. Onlar bir ümmetti gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandığınız da sizin ve siz onların yapmış olduklarından sorulmazsınız. Rabbimiz Subhanahu ve Teala İsmail Aleyhisselam'ın torunlarından olan müşrik Araplara ve İsrail'inkine ki o İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İshak'ın oğlu Yakup'tur. Oğullarından kafirlere karşı koyarak Hazreti Yakup'un öleceği sırada çocuklarına yalnız ve yalnız Allah'a ibadet edip ona şirk koşmamalarını tavsiye ettiğini belirtiyor. Yakup çocuklarına benden sonra neye ibadet edeceksiniz demişti de onlar senin ilahına ve ataların İbrahim'in İshak'ın tek ilah olan Allah'a ibadet edeceğiz ve biz ona teslim olmuşuz demişlerdi. Ataları İbrahim ve İsmail sözü Tağrib kabilesindendir. Çünkü İsmail Hazreti Yakup'un babası değil amcasıdır. Tek bir ilaha bağlanacağız yani uluhiyette onu birleyeceğiz ve hiçbir şeyi ona ortak koşmayacağız. Biz ona teslim olmuşlardanız yani emrine boyun eğenlerden ve kendisini dinleyenlerden olacağız demektir. Onlar bir ümmetti gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınızsa sizin. Atalarınızdan olan peygamberlerden ve salihlerden geçenler geçmiş bir ümmettir. Sizin onlara mensup olmanız, eğer size yarayacak hayır ameller yapmıyorsanız hiçbir fayda sağlamaz. Çünkü onların yaptıkları şeyler kendi amelleridir. Sizin yaptıklarınızsa sizin amellerinizdir. Ve siz onların yapmış olduklarınızdan sorulmazsınız diyor Rabbimiz Sübhanahu ve Teala. 135. Yahudi veya Hristiyan olun ki hidayete eresiniz dediler. De ki hayır. Biz Hanif olan İbrahim'in dinine uyarız. O müşriklerden değildi. Evet. Burada ey Muhammed sen bize uy ki hidayete eresin. Yahudiler böyle diyor. Hristiyanlar da aynı şekilde deyince Rabbimiz Subhanahu ve Teala hayır. Biz Hanif olan İbrahim'in dinine uyarız. Sizin davet ettiğiniz Yahudiliğe veya Hristiyanlığa değil. Hanif olan İbrahim'in dosdoğru dinine uyarız diye ayetler inmiştir. Yani buradaki haniflik Allah'tan başka ilah bulunmadığına şehadettir. Bunu Allah'ın haram kıldığı anneler, kızlar, teyzeler ve halalarla evlenmek ile birlikte diğer haramları saymak da girer. Sünnette haniflik içerisindendir. Evet. 136. Biz Allah'a, bize indirilmiş olana, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilmiş olana, Musa'ya, İsa'ya verilenlere, peygamberlere, Rabları tarafından verilmiş olanlara iman ettik. Onların hiçbirisinin arasını diğerinden ayırmayız. Biz ona teslim olmuşlardanız deyin. Rabbimiz Subhanahu ve Teala aleyhissalatü vesselam vasıtasıyla indirilene ayrıntılı olarak geçmiş peygamberlere indirilenlere de özet olarak inanmalarını mümin kullarına bildirmektedir. Ayeti kerime aleyhissalatü vesselamın seçkinleri kısmen zikretmiş, diğer peygamberleri de özet olarak kaydetmiş ve bunlardan hiçbirini ayırt etmeksizin hepsine inanmayı bizlere emretmiştir. Müminler Allah'ın haklarında şöyle buyurduğu kimseler gibi olmalıdırlar ki onlar ile peygamberlerinin arasını ayırmak isterler ve biz bir kısmına inanır biz bir kısmını inkar ederiz derler. Bu ikisinin arasında bir yol tutmak isterler. İşte onlar gerçekten kafirlerdir buyurmuştur. Burada da Allah Subhanahu ve Teala Allah ile Resulünün arasının ayrılamayacağını ve bunun bir bütün olduğunu, kim Allah ile Resulünün arasını ayırmaya çalışırsa onların kafir olduğunu söylemiştir. 137 ve 138. ayetler kardeşlerim. Onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse muhakkak doğru yolu bulmuşlardır. Şayet yüz çevirirlerse şüphesiz ki onlar çekişme içerisindedirler. Onlara karşı Allah sana yetecektir. O semidir, alimdir. Allah'ın boyası ile boyandık. Boyası Allah'tan daha güzel olan kimdir? Biz ona kulluk edenleriz. Ya Rabbi bizi de böyle kıl. Rabbim Subhanahu ve Teala, ey müminler, ehli kitaptan ve diğerlerinden kafirler sizin iman ettiğiniz gibi iman ederler. Allah'ın bütün kitaplarına ve resullerine inanır ve hiçbirinin arasında ayrım yapmazlarsa onlar da hakka ulaşmış ve doğru yolu bulmuş olurlar. Ancak aleyhlerinde bunca delil bulunduktan sonra haktan vazgeçer de batıla yönelirlerse Allah seni onların üzerine muzaffer kılar ve onları mağlup eder. Muhakkak ki o semî ve alim olandır. Evet. Allah'ın boyası, bu da İbn Abbas'tan gelen rivayette, Allah'ın dinidir buyurmuştur. Ve İbn Abbas şöyle der. Allah'ın elçilerinden birisi dedi ki İsrailoğulları Hazreti Musa'ya, ey Musa, senin Rabbin boya yapar mı? O da Allah'tan korkun dedi. Bunun üzerine Rabbi Hazreti Musa'ya, ey Musa, onlar Rabbin boya yapar mı diye sordular. De ki, evet, ben boyaların en güzelini yaparım. Kırmızıyı, akı, karayı, renklerin tümü benim boyamamdır. Allah-u Teala'nın Nebisi Aleyhisselatü Vesselam'a, Allah'ın boyasıyla boyandık. Boyası Allah'tan daha güzel olan kimdir buyurmuştur. 139, 140 ve 141. Allah hakkında bizimle tartışıyor musunuz? Halbuki o bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz size aittir. Biz ona muhlis kullarız de. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve oğulları Yahudi veya Hristiyan idiler mi diyorsunuz? Siz mi daha iyi biliyorsunuz? Yoksa Allah mı? Allah tarafından yanında bulunan şahadeti gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir de. Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınızsa size aittir. Ve siz onların yapmış olduğundan sorulmazsınız. Evet. Demek ki onlar da bir ümmetti. Allah-u Teala Resulunu müşriklerle mücadele etmeye teşvik ediyor ve buyuruyor ki Allah hakkında bizimle tartışıyor musunuz? Allah'ın birliği ona teslimiyet ve boyun eğme, emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmak konusunda bizimle münakaşa mı ediyorsunuz de. Halbuki o bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bize de hükmeder, size de. Şirk koşmaksızın yalnız ve yalnız samimi ubudiyete müstahak odur. Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz size aittir. Biz sizden uzağız, siz de bizden uzaksınız. Evet. Allah tarafından yanında bulunan şahadeti gizleyenden daha zalim kim vardır? Bu ayet-i kerime hakkında onlar kendi yanlarındaki ilahi kitabı okuyor ve onda hak dinin İslam, aleyhissalatü vesselamın da Allah'ın Resulü olduğunu görüyorlardı. İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın, Yakub'un, Esbat'ın Yahudi ve Hristiyanlardan uzak olduğunu okuyorlardı. Allah bu konuda şahitlik etmiş ve Allah adına kendi nefislerinde bunu ikrar etmişlerdi. Sonra da yanlarındaki bu ilahi şehadeti gizlemişlerdi. Allah sizin yaptıklarınızdan gafil değildir. Bu şiddetli bir tehdittir. Allah'ın bilgisi sizin yaptıklarınızı çepeçevre kuşatmıştır ve buna göre sizi cezalandıracaktır. Sonra Allah-u Teala onlar bir ümmetti, gelip geçti buyuruyor. Onların kazandığı kendilerine, sizin kazandığınız da size aittir. Ve siz onların yapmış olduklarından sorulmazsınız buyuruyor. Sizin onların peşinden gitmeden sadece onlara mensup olmanız hiçbir fayda sağlamaz. Kendileri gibi Allah'ın emrine uymadıkça, Resullerine tabi olmadıkça, korkutucu ve müjdeci olarak gönderilen elçilere bağlanmadıkça, mücerret olarak onlara mensubiyetle övünmeyin ve gururlanmayın. Çünkü bir peygamberi inkar eden, bütün peygamberleri inkar etmiş olur. Özellikle küfredilen bu peygamber, peygamberlerin hatemi, alemlerin Rabbinin tüm insan ve cinlere gönderdiği Resulü, peygamberlerin efendisi ise. Allah'ın salat ve selamı hem onun hem de diğer Allah'ın elçilerinin üzerine olsun. Allah Subhanahu ve Teala öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Bu cilt bugün burada bitti. İnşallah yarın öbür ciltten devam ederiz. Allah subhanahu ve teala öğrendiğimiz bu doğrularla cehaletimizi gidersin. Kendisine samimi bir kul, onun yolunda giden, onu seven, ondan korkan İbrahim'in milletinden kılsın ve bizim soyumuzdan öyle muvahhid insanlar göndersin ki hakka, hakikate hem kendileri uysun hem de insanları ona davet etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfuruke ve etubileyim.